Ayrım 23.
Sizi Drakula sanmıştır belki. Kimdir Drakula tanımam ama önerdiği para kanımın 100 litresini ateş pahasına satsam edineceğim kadardan daha çoktu. Yüzüne dikkatle baktım, doğrusunu isterseniz tanıdığım biri değildi. Demek paraya ihtiyacın var diye sordu. Başımı salladım. Bu parayı hiçbir yerde kazanamazsın dedi. Sonra ne yapmam gerektiğini açıkladı. Karamanlis'in milletvekillerinden birini öldürecektim. Adını bile verdi. Milletvekilini nasıl öldürecektiniz? Nasıl öldüreceğimi söylemedi herife. Karamanlis'i sevdiğimi söyledim. Bizim gibi Makedonyalı, sonra büyük adam. Biraz köz dinlemiş belki ama ilerisini görüyor. Köyümüze çeşme yaptırması, gelecek yıl seçimde kendisine oy verirsek elektrik getireceğine söz vermesi bunun kanıtıdır. Benim safımdaki bir adamı nasıl öldürürüm? Karşı taraftan biri olsa öldürmeyi kabul eder miydiniz? Sinek bile öldüremem ben. Kanımı satıyorum. Gangster değilim. Gazeteleri hiç okumam. Okusam hemen anlardım. Neyi anlardınız? Benim man kafamı sanıyorsunuz, yoksa işlemeyen sizin kafanız mı? Onlardan biri öldürülmüştü. Karşılığında bizden birini öldürmek istiyorlardı. Yanlış kapı çaldığını söyleyebilirdim ama kabul etmiş görünüp bir kumar oynamayı denedim. İyi ama gazeteleri okusaydınız neyi anlayacağınızı söylemediniz. Enayi miyim? Herif arabaya binmemi istedi. Ertesi sabah geleceğimi hastaneye bildirdim. Sonra birlikte Aristotelis sokağına kadar gittik. Beklememi söyledi, yukarı çıkıp geldiğimi haber verecekti. Arabada oturdum. Kapı tokmağı ve çeşitli düğmelerle oynadım. Düğmelerden birine bastığımda camlar kendiliğinden açıldı. Nefis bir arabaydı. Camdan bakarken kapının üzerindeki EDA tabelasını gördüm. Korktum. Kokularla ne işim vardı? Köyde yeğenlerimden ikisini paslı konserve kutusuyla boğazlamışlardı. Yoksulum ama namusluyum. Herifin sözünü ettiği yerin EDA merkezi olduğunu anlayınca fazla durmadım. Kapıyı açtığım gibi kaçtım. Doğru Milli Emniyet'e koşup haber verdim. Milli Emniyet'in yerini biliyor muydunuz? Yolumu soracak kadar aklım yok mu? Daha önce oraya gitmiş miydiniz? Hayır. Daha sonra savcıya ifade verdim. Başımın derde girmesini istemediğimden kimliğimi açıklamamasını rica ettim. Tam size parayı verecekleri sıra polisin baskın yapmasını neden sağlamadınız? Başımın belaya girmesini istemiyordum. Dedim ya, ekmeğimi kanımla kazanırım. Herif size başka ne söyledi? Sağcılar bağları saran pas hastalığı gibidir dedi. Ne tarlam ne de bağım olduğunu söyledim. Öneriyi asıl bu yüzden kabul etmelisin. İktidara geldik mi toprakları köylülere dağıtacağız dedi bu kez. Sevgili dostum Pornopropulos dedi Antonio. Basit bir yanılgıya düştünüz. Camları otomatik olarak açılan kapanan arabadan koca Selanik'te bir tane var. O da Kilkis yakınlarında oturan ünlü faşistin arabası. Yalancı tanıklık yapmak ve adaleti boş yere uğraştırmaktan içeri gireceksiniz. Unutmayın ki kan suya dönüşmez. 19. Düşüş ancak yükselişten sonra olabilir. Ama yükselmeyen biri nasıl düşebilir? Senin ölümünden beri ben bu düşüşü yaşıyorum. Önceki gün sana yazdıklarımı yeniden okudum ve bu yaşama işini sürdürme gereğini duydum. Çünkü o mektupta sana her şeyi söylememiştim. Dağlardan inen geceyi evimizde karşıladığımızda ne tatlıydı. Kendini yabancı hissetmemesi için ona bütün pencerelerimizi açıyor, istediğimiz anda kovuyorduk. Müzikle sevgi, sevgiyle müzik, her şey bizimdi, hatırlıyor musun? Bugün, bir an bile kendimi kurtaramadığım acılı bugün, gece katillerinin sırtıma geçirdiği dul giysisiyle beni kuşatıyor. Soru, son zamanlarda kafamı durmadan kurcalıyordu. Neden başkasını değil de seni öldürdüler? Neden komünist değil de en geniş, en barışçı anlamıyla herkes gibi bir hümanist olan seni? Pauling'in Başkan Kennedy'ye yolladığı seninle ilgili mektubu okudum. Hayat hikayen gülünçtü. Mektupta Yunan sağcılarının seninle yok etmek istediği şeyin sol cepheyle işbirliği olduğunu belirtiyordu. Sağ, solu çok iyi bilir, ondan çekinmez. Sağın asıl korktuğu yavaş yavaş sola yönelen senin gibi adamlar ve sana vururken ötekileri korkutmak isteği. Pauling mektubunda seni öldürebildiklerini ama bunu yapmakla gitgide gelişen hareketi durduramadıklarını söylüyordu. Bugün taşınmaya başladım. Bir süre kardeşimin yanında kalacağım. Tişu sokağındaki 7 numaralı evde oturamazdım. En ufak bir gıcırtı, etimde duyduğum büyük bir acı. Dışarıya ısmarladığım kitap geldi. Her gün paketler, mektuplar, sana yazılmış şiirler geliyor. Çok kötüyüm. Bütün bunlara katlanacak halde değilim. Bugün oğlun okuldan korku içinde döndü. Arkadaşlarıyla yarışırken çocuklardan biri, "Baban gibi seni de geberteceğim," demiş. Seni hep Londra'da sanıyordu, başına bir kaza geldiğini sandı, onu avuttum, yine de ağlamaktan kendimi alamadım. Ortalık nasıl da karmakarışık, her an içeri girip çıkan hamallar bir tapınakta yürür gibiler. Aşkımızın yuvasından ayrılmak üzereyken bacaklarım titriyor, yeryüzünde çırılçıplak, nasıl yürüyeceğimi bilemiyorum. Gece bitip tükenmek bilmeyen saatler boyunca seninle konuşuyorum. Mektubum fotoromanları andırıyor herhalde. Okusan nefret ederdin. Ben mektubuma yanıt vermediğin için senden nefret ediyorum. İki uyku hapı aldım, az sonra uyuyabileceğimi sanıyorum. Çok arıyorum seni. Yatak tek başıma çok büyük geliyor. Ve ta bütün seni almayacak kadar küçük. Bu orta yol bulunamaz mıydı? Senin hayatınla benim ölümümü daha dayanılır hale sokmak için bir uzlaşmaya varılamaz mıydı? Mezarına çiçek bırakanlar yüreğimi kirletiyor. Çünkü artık hiçbir boşanma, hiçbir hükümsüzlük kararının çözemeyeceği bir bağla sana bağlıyım ve bu yüzden senden daha çok nefret ediyorum. 20. Bu kaya onun başlıca kabusu olmuştu. Kayma sonucu dağın bir parçası, Karpenisi'deki Mikrohorio köyüne yerle bir edeli beri Haciz günün birinde bu kayanın tepelerine düşeceğini biliyordu. Karısının çeyizi olan küçücük evleri Selanik'in en uzak mahallelerinden birinde, boş bir arsanın dibinde, ilkel, ezici, tehlike dolu bir dağın eteğindeydi. Kocaman bir kaya parçası felaket habercisi gibi tepelerinde duruyordu. Karısı belki bin kere bu tehlikeyi önlemenin yolunu bulmasını söylemişti. Ama parası olmadan insan ne yapabilir? Geçen Mart ayında fırtınalı bir gece Haciz garip çatırtılar duymuştu. Mikrohorio felaketinde yağmur sularının toprağı iyice gevşetip dağın bir parçasını kopardığını da gazetelerde okumuştu. Şimdi hep aynı şey aklındaydı. Çocukları vardı, günün birinde önlem almamakla suçlanmak istemiyordu. Bu nedenle fırtınanın ertesi günü gelecekte her türlü felaketin önüne geçeceğine inandığı 3 beton direk yapmaya koyuldu. Duvarcı ustası olan bir arkadaşını yanına aldı, birlikte beton dökülecek kalıpları hazırladılar. İşleri bittiğinde kaya parçası 3 güçlü kol tarafından tutuluyordu. Ama bu 3 direğin yapımı 2 aylarını almıştı. Mahallede herkes bu işin gerekliliğini anladığından kimse de onları rahatsız etmemişti. ''Yaşa kaplan, bu işi çok daha önce yapmalıydın.'' diyorlardı Haciz'e. O sıralar Haciz önem kazanmamıştı. Önüne geçtikten kısa bir süre sonra tehlike eskisinden çok daha korkunç biçimiyle kendini gösterdi. Bu kısa süre içinde Haciz üne erişmişti. Kamyonetin kasasına atlayan ve cinayet gecesinin labirentinde yol gösteren ipi elinde tutan lastik gövdeli adamdı. 2 kere ölümle tehdit edilmişti, peşinde hep birileri vardı. Bir gece bu boş arsada kolayca hakkından gelebileceklerini biliyordu. Felaket bir gece değil bir sabah geldi başına. Saat 9'a doğru 3 belediye memuru yanlarında 2 değişçiyle kapılarını vurdu. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'nden gönderildiklerini söylediler. Kendisine ait olmayan bir arsa üzerine 3 sütun dikmek için ruhsat alıp almadığını sordular. Haciz, direkleri ruhsatsız diktiğini söyledi. Amacı, Mikrohorio köyü gibi günün birinde kaya altında kalıp ezilmemekti. Haciz'in sözleri, fen işleri görevlilerini duygulandırmadı bile. Yasayı temsil ediyorlardı, yasa da ruhsat alınmadan bir tek direk bile dikilmesine izin vermiyordu. Bu nedenle hiç istemedikleri halde direkleri yıkmak zorundaydılar. İşçilere hemen işe koyulmalarını bildirdiler. Haciz diklendi. Delirmişti bu adamlar. Ucu kayaya yapışık direkleri devirirlerse kaya tepelerine düşüverecekti. Yuvasını yıkmak mı istiyordu bu adamlar? Kentin bir ucuna dikili bu 3 direkten kim rahatsız olabilirdi? Kim göndermişti bu memurları? Adamların söylediklerine bakılırsa kendiliklerinden gelmişlerdi. Öyleyse neden daha önce ortalıkta görünmemişlerdi? Herhalde Z olayında oynadığı rolü yeni öğrenmişlerdi. Adamlar Hacis'in bütün sözlerine kulak tıkadılar. Siyasetle ilgili tek söz duymak istemiyorlardı. Basit belediye memurlarıydı üçü de. Siyasal konularda en ufak bir görüşü belirtmeye hakları yoktu. Bu arada işçiler araçlarını kapmış yıkma işlemine başlamak üzereydiler. Direkleri dikmek için 2 ay gerekmişti. 2 saatte yıkılacaktı üçü de. Hacis en yakın kahveye koştu. Avukatı Maças'a telefon etti. Karşı tarafın son buluşunu bildirdi. Maças hemen harekete geçeceğine söz verdi. 1 saat geçmemişti ki ilk direği yıkan işçiler ikinciyi devirmeye hazırlanıyorlardı. Kapının önünde büyük bir duman bulutuyla valinin arabası durdu. Şoför arka kapıyı açmak için dışarı fırladı ve sabah sabah tüm haşmetiyle Vali Bey yere ayak bastı. "Ne oluyor?" diye sordu. Memurların en yaşlısı, "Bu direkler ruhsatsız olarak yapılmış," dedi. "Biz de yıkıyoruz. Hemen durdurun yıkma işlemini." "İyi ama biz verilen emri yerine getiriyoruz Vali Bey. Ben de size verilen emri iptal ediyorum." Yıkım süresince bütün mahalle, yaşlı kadınlar, çocuklar, analar ve kahveyi boşaltan erkekler toplanmış, karşı koymaya hazır, olayın gelişimini bekliyordu. Z'nin ölümünden bu yana Hacis mahallenin en büyük kahramanıydı. Vali döndü, kara giysili kadınları, ellerinde yün eğirmeye yarayan iyileriyle yaşlı kadınları, Almanya'ya gitme sıralarının gelmesini bekleyen işsiz adamları, sessiz ve gergin insanlardan duvarı gördü. Yutkundu. Şoför, pis ellerini arabanın pırıl pırıl parlayan madeni yerlerine süren çocukları kovaladı. Vali, az öncekinden de sert bir sesle, "Yıkma işlemini hemen durdurmanızı emrediyorum," dedi. Bura, belediyesi neden olduğu zararı 1 saat içinde giderecek, kaya beton duvarla desteklenecek. Bütün bu işlerin 1 saat içinde yapılmasını istiyorum. Yurdumuz, Hacis gibi yiğit çocuklarının yardımına koşmak zorundadır. Fen İşleri Müdürlüğü'nün tutumu yanlıştır. Gülünç, operetlerin sonuna benzeyen bu sözlerin ardından vali, Kaplan'ın elini uzun uzun sıktı ve arabasına atladı. Şimdi adı dillerde dolaşan aynı avukat, Maças, tehlikeye haber verdiği halde aynı vali, cinayet gecesi, Z'nin hayatını korumak için kılını kıpırdatmamıştı. Ama o günden bu yana durum değişmişti. Keller'in hükümetten yana çıkan örgütü resmen ortadan kaldırılınca vali, Hacis'i korumak gereğini duymuştu. Bu yaptığı bir çeşit iyi Hristiyanlık görevi, pazar sadakasıydı. Herkes gidince Hacis, "Çok kötü bir şey bu," diye düşündü. Artık tavşan ve keklik avı başladı. Yaşadığım dağ başında bir av kazası bekleyebilirim. 21. Sorgu yargıcının başı dertteydi. 4 yanı sarılmıştı. Av köpekleri üzerine çullanmak üzereydi. Yargıç bir çıkış yolu değildi. Cezaevine giriş kapısıydı bir çeşit. Fili de 7 kuleye tıktığından beri kişiliği tam canavarların hedefi olmuştu. Yüksek memurlar didinip duruyorlardı. Bakan, valilik binasından çıkmıyordu. Jandarma Genel Komutanı, Adalet Bakanı, Başbakanın baş danışmanı, görüşmeler, telefon konuşmaları, baskılar, çatlakları gizlemek için alelacele vurulan birkaç fırça darbesi. Ama bu dönemde gerçek gizlenemezdi. Adalet Bakanı kuşku içindeydi. "Z olayına ne zaman bir son vereceksiniz? Sorguyu Haziran'da bitireceğinizi söylemiştiniz, Ağustos'u bulduk. Benimle alay ettiniz. Ne halt karıştırıyorsunuz? Tanıkları durmadan sorguya çekmekle yolunuzu şaşırabileceğinizi görmüyor musunuz?" Yargıç her şeyi biliyordu. İyiden iyiye sıkıştığının da farkındaydı. İki yandan da baskı yapılıyordu. Birinci baskı üstündekilerden geliyordu. İkincisi de gerçek bir kurtarıcı olarak görüp başkalarını ona çeviren halk yığınlarından. Yargıcın uyku uyuduğu bile yoktu. 24 saatin 18'i iş başındaydı. Belirli bir sonuca varmıştı ama henüz ağzını açmıyordu. Bir takım olayların durumu kendiliğinden açıklamasını istiyordu. "Neden bir jandarma subayını tutukladınız? Ancak mahkum olacakları kanısına vardığımız subayları tutuklamak gerektiği konusunda anlaşmamış mıydık? Başsavcı, elinizdeki kanıtların fili sorguya çekmenize yettiğini, mahkum etmenize yetmeyeceğini bana bildirdi. Telefonda daha çoğunu söyleyemem. Anlamaya yanaşmadığınız şey, bu tür davranışlarınızla rejimi büyük ölçüde tehlikeye düşürdüğünüzdür." Yargıç genç, yakışıklı ve yüreklidir. Gangreni iyileştirme yolunda tek umut. Mendireye bağlı bir düş, cezaevine açılan kapı. Susuz, ışıksız, daracık bir girintiyi inceden inceye arıyor. Görevimi yapıyorum. Sabırlı, çalışıyor. Tüccarların değer biçeceği kumaşı dokuyor. Bu kumaşın dayanıklı olmasını istiyor. Çinlilerin yemek yerken kullandıkları çubukları andıran iki iğneyle her ilmiği sayıyor, pirinçleri teker teker ipe diziyor. İğnelerin her hareketi iyi hesaplanmış, her noktanın bir başkasıyla ilişkisi var. Yargıcın elindeki dinlemeç kocaman. Işıklar altında oynanan gece maçı sırasında stadyumun girintisine çıkıntısına göz atan bir ay. Binlerce seyirci kendini oyuna kaptırmış. Çike yapmaları için oyunculara para veren hangisi? Onların sırtından kumara bir servet yatıran kim? Yargıç cinayetin röntgen filmini inceliyor. Kuşkulu görülen lekelerin ne olduğunu açıklamak zorunda. En ufak bir kuşku kırıntısı kalmamalı. Yargıç, Kavavis'in İlk Yürüyüş adlı şiirine benzemiyor. Dipnot: Kavavis, ünlü Yunan şairi. İlk basamağa tırmanmak ona yetmiyor, tepeye çıkmak, doruğa varmak zorunda. Bütün bir ulusça desteklenerek yükseldiğini bilmek ne garip bir duygu. Ey böylesine müthiş bir sorumluluğun verdiği tatlı duygular. Yorgunluk ve inatla didinmekten neredeyse sarhoş olan yargıç, Yedi Kule cezaevine bilet kesiyor. Sorgu yargıcını sol eğilimli tanıtma çabaları, aşırı sağa yönelen görüşleriyle ün salmış bir Ere milletvekili, İçişleri Bakanlığı'na yönelttiği yazılı soruda Selanik olayıyla ilgili soruşturmasını sürdüren yargıç Bay ...nın çalışmaları hakkında millet meclisine bilgi verilmesini istiyor. Yargıcın açıklaması: Kale iyi korunuyor. Yargıç yürekli, yargıç zeki. Susmayı gerekli gördüğünde verecek yanıtım yok diyor. Orgeneral sorguya çekilecek tanıklar listesini önüne koyduğunda bütün kaynaklara başvurarak gerekli unsurları ortaya çıkarmak zorunda olduğunu öne sürüp listeyi geri çeviriyor. Her kaynak ona bir başkasını sağlıyor. Ayaklarının altındaki toprak delik deşik batıyor. Köstebekler geçitler açıp bir yeraltı labirenti oluşturmuşlar. Ama bütün geçitler olayın göbeğine çıkıyor. Yargıç sırtında iki oksijen tüpüyle denize dalan bir dalgıç. Adalet Bakanlığı suçluların Z'yi öldürmek değil de dövmek istedikleri yolundaki görüşünü yargıca bildiriyor. Basının sözünü ettiği bu yeni tutuklamalarda ne? Tutuklayacağınızı tutuklayın da rahat edelim. Yargıç bir sarmaşık üstünün el verdiği ölçüde yükseliyor. Üstü ne kadar yükselmekteyse yargıç da o kadar yükseğe tırmanıyor. Yargıç bir asma. Asmadan sarkan yemyeşil, ekşi, koruk salkımları sonbaharda olgunlaşıp şarap yapmayı elverişli bir hal alacaklar. Yargıç esnek bir zeminin yıkıcısı. Altında gömülü ölülerin 100 yıllık köklerini bulup çıkarıyor. Yargıç mezar açan biri. Yargıç tüm sorgu yargıçları gibi Olemp Dağı'nda oturan o iki tanrılı koroya dahil değil, Hristiyanlığın azizlerinden de sayılamaz, yalnız papaya tanınan yanılmazlık hakkı ona tanınmamış. Yargıç bütün benzerleri gibi biri. Belirli bir ana babadan doğma, belirli bir kişi. İster istemez varlığında, kanında ve ruhunda bir soya çekim taşıyor. Belki gençliğinde bir takım düşüncelerin etkisinde kalmış, her insana özgü zaaflara gösterdiği direnç kişiliğiyle ilgili. İşte yargıç böyle biri, bütün yargıçlar da onun gibi. Yargıcın kuşkulanılacak, ürkecek, bir takım fizik ötesi pişmanlıklar duyacak zamanı da yok. Dümenin gemiye bağlanması gibi o da gemiye bağlı. Yargıç, bahçeyi zararlı otlardan temizleyen bir bahçıvan. Güney Amerika'nın nadir çiçekleri gibi yalnızlığında, kışın sertliğinden önce ilkbaharı haber veren, sonbaharın kasvetli dekorunda biten bir çiçek. 22. Kış yaklaşıyor, seni göremeyeceğim. Ne kadar özlediğimi, ne kadar aradığımı bilmeni isterim. Hiç olmazsa kışın günler kısa sürecek, seninle birlikte geçireceğim saatler uzayacak. Bu yaz geceleri bitmek tükenmek bilmiyor. Yasın kapkara pamuklusu güneş geçiriyor, yakıyor beni. Sana duyduğum sevgiyi çocuklarına veremeyeceğim. Sana duyduğum sevgi duman olacak. Gözlerimizin ayrıldığı yerde dikili bir tek bacadan havaya yükselecek. Ben bomboş bir stadım. Sıraların çizgisi silinmiş. Uzun atladığın kum havuzu bakımsız. Kum karıştırılmadığında iyice oturur. her kum tanesi öbürüne iyice yapışır. Balkan oyunları ne zaman başlayacak bilmiyorum. Sen uzun atlamadığında benim kum havuzum, benim pistim boş bir sarnıç. Sen uzun atlama şampiyonu, eksikliğin duyuluyor. Gövdeni unutmamak için yarıştığın formayı saklıyorum. Ayaklarını hatırlamak için Helvel marka lastik pabuçlarını da saklıyorum. Sonra yolumu şaşırıyorum. Sesinden yoksun yeryüzü daralıyor. Ruhum kıyıya konan biçimsiz bir martı. Deniz kestaneleriyle dolu sular. Nasıl atmalı bir adım daha? Ufuğa doğru denizde uzaklaşıyorsun. Dünyanın yuvarlaklığı seni sürüklüyor. Gitgide daha az görüyorum. Direğin tepesindeki bayraktan başka şey kalmadı ortalıkta. Bunun dışında iyiyim. Ameliyatlarda kullandığın araçların üzerinde parmaklarının izi var. Başkalarının anısına girdiğinden beri senden bana hangi ayrıntıların kaldığını bir başka mektupta anlatırım. Tek başımayım. Başkalarının anıları ötesinden seni hatırlamamın daha iyi olup olmadığını bilmiyorum. Yalnızlığın ortasında tehlikeli bir bencillik gelişiyor. İnsan herkesin kendisine borçlu olduğunu hayal ediyor. Ama onlarla karşılaştığında yara kapanıyor, kabuk bağlıyor, en saf altın kalıyor geriye. Ölesiye sıkılıyorum. Gündelik şeylerle dolu her günün sürecini tamamlamasını bekliyorum. Gece gerçekten yaşadığımı hissettiren sonsuz kucaklamayı getirsin bir an önce. Ölümle herhangi bir uzlaşma yapılmaz. Gerçek bu. Her ayrılıkta belirsiz bir bekleme var. Ölüm tamamlanmayan her şeydir. Bu yüzden acı çekiyorum. Çünkü senin için harcanmamış sevgi hazineleri biriktirdim. Çünkü daha yaşanmamış şeyler vardı. Birlikteliğimiz her zaman kusursuz olsa bile ideal çift olmayışımızın, anlaşmazlıkları yüreklilikle kabul edişimizin, her şeyi yalandan bir kabukla gizleyemeyişimizin mutluluğu beni ne kadar rahatlatıyor bilemezsin. Beni yaşatan bunlar. Duyguluysam gerçekten seni özlediğimdendir. Bizi nelerin ayırdığını gerçekten görmek istediğimdendir. Senin yanında gerçekten acı çekmek istediğimdendir. Oysa uçurtma birden kopuverdi, elimde ipiyle kala kaldım. 23. Yabancı plakalı bir araba tanıklarla gazetecilerin peşine düştü. Tanus marka araba bir avukatı ezmek üzere kaldırıma çıktı. Tam zamanında kenara çekilen avukat kendini güçlükle kurtardı. Bu Tanus arabanın da plakası yabancıydı. Nerede yapılıyor bu yabancı plakalar? Trafik müdürlüğünde kimsenin bir şeyden haberi yoktu. Bir kamyonetin camından çıkan iki usta el, Nikitas'ın başına bir şey vuruyor. 22 Mayıs gecesi düzenlenen toplantının yapıldığı yer çevresinde neydi belirsiz, motosikletler dolaşıyor. Boşluktan fırlayan can kurtaranlar yaralıları yükleyip gecenin karanlığına dalıyorlar. Yangus'un kamikazesi. Bir jandarmanın kullandığı Volkswagen marka araba Z'yi hastaneye götürüyor. Bütün bu olaylar genç gazeteciyi düşündürüyordu.